Ayrım 8.
Sonra kıtayı ağlamaklı bir sesle söylemeye başladı. Biri söylemeliydi bana, ben nereden bilecektim, kimdir şifreyi çözmekle görevli? Kovdul şu eklemeyi yaparken başını sallayıp kaşlarını çattı. Hala işinin başında da. Deyim yerinde ise köşeyi kıvrıldılar ve müzik tekrar ara geçitten aşağı yürüyüşe geçtiği zaman toplu halde soluk aldılar. Bu kadarcık bir ara Kovdul'un kısık bir sesle şu açıklamayı yapmasına yetti. Hayır, ivedi bir kişiye özel, henüz çözemedikleri yerler var. Montalif çok şaşırdı ama ilahinin sonuna gelene kadar üzerindeki ve içlerindeki dalgalanma geçti. Hiç rahat olmayan minderlerin üzerine diz çöküp yüzlerini elleriyle örttükleri zaman Kovdul parmaklarının arasından ''Sana hem şövalyelik nişanı hem de elçilik verilmiş. İzin verirsen seni ilk kutlayan ben olmak istiyorum ve benzeri.'' dedi. Montalif büyük bir şaşkınlıkla ''Tanrım!'' diye fısıldadı. Ama bu sözü yaratıcıya değil kendi kendine söylemişti. ''Teşekkür ederim.'' diye ekledi. Birden dizleri kesilmişti. Yeniden soğukkanlı görünümünü kazanmaya çalışmalıydı. Elbette daha çok mu gençti? Bir kılıç balığı gibi papazın oradan oraya atlayan konuşmaları onu şimdi her zamankinden çok sinirlendiriyordu. Dişlerini sıktı, zihninden gittikçe artan bir şaşkınlıkla şu sözlerin geçtiğini duydu. ''Rusya'dan kurtulmak ha?'' yüreği ağzına geldi. Sonunda ayin bitti, hepsi kederli kederli, ard arda dizilip balo salonundan çıktılar, öksüre, fısıldaşa, elçilik konutunun tabanları parlak cilalı salonlarını geçtiler. Montalif ağır, dindarca bir yürüyüşü yansılamayı başardı, oysa bu zihninin hızına tam ters düşüyordu. Ama elçilik binasına gelir gelmez, Kapitoneli kapıyı yavaşça kapayıp iki kanadın aradaki havayı yavaşça soluyarak kenetlenişini duyumsadıktan sonra derin bir soluk alarak arşiv bölümünün girişindeki kapıya giden merdivenleri paldır küldür indi. Orada bir müstahdem eldivenlerine paltolarına vura vura karları silkeleyen birkaç çizmeli kuryeyi çay dağıtıyordu. Posta evrakıyla doldurulup kapatılmayı bekleyen bez çantalar yerlere yayılmıştı. Kısık sesli günaydınlar, şifre odasının kapısını seyirten ve kapıyı tıklatıp Bayan Steele'in kendisini içeri almasını bekleyen Montevil'in kulağına kadar geliyordu. Bayan Steele suratsızca gülümsüyordu. ''Ne istediğinizi biliyorum. Şu tepside duruyor. Elçilik kopyası. Sizin tepsinize koydurdum. Ekselansları için bir tane de sekretere verdim.'' dedi. Sarı saçlı başını yeniden önündeki şifrelere indirmişti. İşte oradaydı. Düzgünce daktilo edilmiş resmi yazıyla o zar gibi incecik pembe kağıt. Bir iskemleye oturup onu iki kez ağır ağır okudu. Bir sigara yaktı, Bayan Steele başını kaldırdı. ''Sizi kutlayabilir miyim efendim?'' Montalif bir teşekkür sözü homurdandı. Düşünceye daldığı sırada parmaklarını ısıtmak için bir an ellerini elektrik sobasına uzatıp çekmişti. Kendisini bambaşka biri gibi duyumsuyordu. Bu duygu onu sersemletmişti. Bir süre sonra ağır adımlarla dalgın dalgın yukarıya kendi odasına çıktı. Hala bu yeni, bu doyumsuz düşün içinde yüzüyordu. Pencerelerin perdeleri açıktı. Demek ki sekreteri daha önce içeriye girmiş. Demir çubuklarına buzların yayıldığı ana giriş kapısının önünde, karların üzerinde bir gidip gelen nöbetçileri izleyerek bir süre ayakta durdu. Şu uçsuz bucaksız karlı görünümün gerisinde bir yerdeki düzsel bir dünyaya kara gözlerini dikmiş, orada dikilirken birden sekreteri içeriye girdi. Sevinçle gülümsüyordu. ''Sonunda geldi işte.'' dedi. Montalif ağır bir gülümsemeyle karşılık verdi. ''Evet, acaba ekselansları bir zorluk çıkarır mı?'' Ne münasebet, neden çıkarsın? Dedi üstüne basa basa. Montelif çok iyi tanıdığı masasına bir kez daha oturup çenesini ovuşturdu. Kız, zaten kendisi de 3 ay kadar sonra ayrılıyor diye ekledi. Montelif'e şaşkınlık, neredeyse öfkeyle bakıyordu. Çünkü onun sakin yüzünde en küçük bir sevinç, kendi başarısından hoşnutluk belirtisi göremiyordu. Büyük bir özenle geliştirilmiş bu kendini tutmanın duvarlarını böyle bir başarı bile yıkamıyordu. Ağır ağır, evet dedi. Çünkü hala şaşkınlıktan, hak edilmemiş başarının doyumsuz düşünden kurtulamamıştı. Göreceğiz bakalım. Şu anda daha da baş döndürücü yeni bir düşüncenin etkisine girmişti. Pencereye bakarken gözlerini alabildiğini açtı. Hiç kuşkusuz artık sonunda istediği gibi davranmakta özgür mü oluyordu? İşte sonunda yıllardır süren kendini gizleme, sürekli vekillik etme sıkı düzeni sona mı eriyordu? Bunu düşünmek korkutucu ama aynı zamanda heyecan vericiydi. Artık gerçek kişiliğini davranışlarında yansıtma olanağı bulabileceği kanısındaydı. Hala kurtulamadığı o hülya ile dolu olarak ayağa kalkıp gülümseyerek kıza, "Her neyse, yanıtlamadan önce ekselanslarının onayını almalıyım. Bu sabah ortalarda yok, onun için sen bunu kilitle, yarına kalsın." dedi. Kız ona ait tepsiyi toparlayıp onun özel gözünün anahtarını çıkartmadan önce şaşkın bakışlarını bir an üzerine dikti. Peki. Aceleye gerek yok. Montelif gerçek yaşamının şimdi başladığını duyumsuyordu. Yeniden doğmak üzereydi. Ekskuatorumun konsoloslara gittikleri ülkelerce verilen çalışma izninin örneğin Haziran'dan önce geleceğini sanmıyorum. Bunun gibi bir takım şeyler daha var. Ama aynı anda zihni buna koşut bir çizgide hızla koşturuyordu. Haziran'da bütün elçilik İskenderiye'ye yazlık merkeze taşınır. Ben gidişimi o zamana denk getirebilirsem. Sonra bu sevinç duygusunun yanı sıra birden çok tipik bir hasislik sancısı duydu. Sevgi gösterecek kimseleri olmayan insanların çoğu gibi Montelif de para konularında hasislik eğilimleri gösteriyordu. Yeni görevi için gerekli pahalı üniforma aklına gelince saçma ama birden içine sıkıntı bastı. Daha geçen hafta diplomat üniformalarındaki büyük fiyat artışlarını gösteren Skinner's'ın bir kataloğunu görmüştü. Yerinden kalkıp elçinin özel sekreterini görmek üzere bitişik odaya geçti. Oda boştu. Elektrik sobası kıpkırmızı olmuştu. Üzerlerine Bay X, Bayan X yazılmış iki zilin yanındaki kül tablasında bir sigaradan dumanlar çıkıyordu. Onların yanındaki bir not kağıdına kadınsı yuvarlak yazısıyla sekreter, 11'den önce uyandırılmayacak diye yazmıştı. Kuşkusuz bu Bay X'i ilgilendiriyordu. Çünkü Bayan X Moskova'ya ancak 6 ay dayanmayı başarmış, daha sonra Nisin konforuna kapağı atıp kocasının emekliliğini orada beklemeye başlamıştı. Montelif sigarayı tabloya bastırarak söndürdü. Öğleden önce şefine uğramanın yararı yoktu. Çünkü Sir Lou Rusya'da sabahları kederli bir gevşeklikten yakasını kurtaramıyor, bu da onda hiçbir şeye kafa yoracak hal bırakmıyordu. Kuşkusuz Montelif'in açılan şansını azaltacak bir şey yapamazdı. Ama gelenek gereğince birinci özel sekreterin kendisine danışmamış olmasına kolayca gücenebilirdi. Her neyse, şu anda bomboş olan bürosuna çekilip The Times'ın son sayısına yumuldu. Peki'yi gizleyemediği bir sabırsızlıkla elçiliğin duvar saatinin uyumsuz vınıltılar, solumalarla öğleyi vurmasını bekliyordu. Sonra aşağı inip tekrar Kapitone kapıdan elçilik konutuna süzüldü. Donuk renkli yumuşak halı takım adalarıyla kaplı, yerleri cilalı salonlardan hızlı aksak yürüyüşle geçti. Her şeyde kullanılmamışlık ve mobilya cilası kokusu vardı. Perdelerse sigara dumanı kokuyordu. Her pencerede çarpışan kar taneciklerinin oluşturduğu tül perde. Oda hizmetçisi Merritt elinde bir tepsi, tepsinin üzerinde martini ile dolu bir kokteyl kabı ve tek bir kadehle tam merdivenleri çıkmak üzereydi. Soluk renkli, güçlü yapılı bir adamdı. Konut içindeki işlerini yapmak için dönenirken kilise malları yöneticisine özgü bir ağırbaşlılık geliştirmişti. Montelif sahanlığa adımını attığı sırada durup boğuk bir sesle "Yeni kalktı. Resmi bir öğle yemeği için giyiniyor efendim." dedi. Montelif başını sallayıp onun yanından geçerek merdivenleri ikişer ikişer çıkmaya başladı. Oda hizmetçisi tepsiye bir kadeh daha eklemek üzere kilere geri döndü. Sir Louis kendi kendine giyinirken büyük aynadaki yansımasına neşesizce ıslık çaldı. Arkasında Montelif'in belirdiğini görünce hafifçe ''Oho!'' demişti. ''Hemen giyiniyorum. Biliyorum, biliyorum. Çok şanssız bir günümdeyim. Elçilikten saat 11'de telefon ettiler. Sonunda başardın demek. Kutlarım.'' Montelif haberin böylesine rahat karşılandığını görmekten ferahlayarak yatağın ayak ucuna oturdu. Şefi bir kravat ve bir kolalı yakayla boğuşmasını sürdürürken ''Herhalde hemen ayrılmak istersin, öyle değil mi? Bizim için bir kayıp.'' dedi. Montelif yavaşça onayladı. ''Çok iyi olur.'' ''Yazık. Senin beni geçireceğini umuyordum. Ama her neyse.'' Boşta kalan eliyle fiyakalı bir hareket yaptı. ''Sen bu işi başardın. Üç köşeli şapkadan köşeli şapkaya, kamadan kılıca, en son utku.'' Kol düğmelerini araştırdı, sözünü düşünceli bir biçimde sürdürdü. ''Kuşkusuz bir süre daha burada kalırsın.'' ''Agremen, izin almak falan biraz zaman ister. Sonra saraya gidilir, eller öpülür falan filan ha?'' Montelif çekingenliğinin altında yatan kararsızlığını hafifçe belli eder biçimde ''Bir sürü vedalaşma yapmam gerekecek.'' dedi. Sörlüğü banyoya girip musluğun altında takma dişlerini ovmaya başladı. ''Peki, ya daha sonraki onur listesi, onu bekleyecek misin?'' diye bağırdı. ''Herhalde.'' Merritt elinde tepsiyle içeri girdi. Yaşlı adam, ''Bir yere koy, fazla bardak getirmedin mi?'' diye sordu. ''Getirdim efendim.'' Uşak dışarı çıkıp kapıyı yavaşça çekerken Montelif kokteyli kadehlere boşaltmak üzere ayağa kalktı. Sörlüğü homurtulu bir sesle kendi kendine konuşuyordu. ''Diplomatlık görevi çok belalı bir görevdir. Her neyse David, haberi duyduğun zaman bahse girerim ilk aklına gelen şey, işte en sonunda artık istediğim gibi davranmakta özgür olacağım demek olmuştur. Öyle değil mi?'' Tavuk gıdaklamasına benzeyen kikirtilerle büyük bir neşe içinde tuvalet masasına geri döndü. Montelif bu hiç beklenmedik sezgi gücü karşısında şaşkınlıktan donup kalmış, içkiyi boşaltamamıştı. Kaşlarını çatarak, ''Nereden bildiniz Tanrı aşkına?'' diye sordu. Sörlüğü sevincini belli eden bir kikirti daha çıkardı. ''Hepimiz öyle yaparız, hepimiz. En son kuruntumuz budur. Hepimiz gibi sen de aynı yollardan geçeceksin kuşkusuz. Çok alçakça bir andır o. Çevrendekilere karşı poz atmaya başladığını görürsün. Dikkatli olmazsan Ruhul Kudüs'e karşı günah işlersin. O da ne demek? Diplomaside bu azgınlığın görüşüne dayanarak politikanı saptamak demektir. Herkesin en güçsüz noktası. Bir düşünsene, biz burada nasıl sık sık sağın görüşüne göre davranma gafletine düşüyoruz. Öyle değil mi? Olmaz. Azınlıklar kavgaya hazır olmadıkça hiçbir işe yaramazlar. İşte işin püf noktası burada. Gül pembe yaşlı parmaklarla içkisini alırken kadehlerin üzerindeki terli buğunun güzelliği de gözünden kaçmadı. Kadehlerini tokuşturarak birbirlerine sevgiyle gülümsediler. Son iki yıldır çok yakın iki dost olmuşlardı. Seni özleyeceğim. Ama sonra topu topu 3 ay sonra ben kendim de şu yerden ayrılacağım. Bu sözleri gizlemeye çalışmadığı bir öfkeyle söylemişti. Nesnel olma konusunda daha fazla saçmalığa gerek yok. Doğuyla ilgili rapor istiyorlarsa Londra Ekonomi Okulu'nun o 4 dörtlük yansız yetiştirmelerinden alsınlar. Son zamanlarda Dışişleri Bakanlığı elçiliğin telgraflarındaki tutarsızlıklardan yakınmıştı. Sir Louis buna çok sinirlenmişti. Bu hakareti anımsayınca çileden çıkıyordu. Kadehini yere bırakarak aynada kendi kendine konuşmasını sürdürdü. Tutarlılıkmış. Dışişleri Bakanlığı Polinezya'ya bir elçilik heyeti gönderse onlardan şöyle telgraflar bekleyecek. Sözlerinin bundan sonrasını yalak, ağlamaklı bir ses tonunu yansılayarak sürdürdü. Her ne kadar buralı halkın açlıktan birbirini yediği doğruysa da kişi başına düşen yiyecek tüketimi oldukça yüksektir. Birden konuşmasını yarıda kesip ayakkabısını bağlamak üzere oturdu. Ah, evladım David, sen gittikten sonra ben burada hangi tanrının kuluyla konuşacağım? Ha? Sen orada gülünç üniformanla, deve kuşu tüylü şapkanla az bulunur bir Hint kuşunun süslü erkeği gibi dolaşırken ben de o can sıkıcı yaratıkları görmek için Kremlin'e mekik dokuyacağım. İçkiler biraz sertçeydi, ikinciye başladılar. Montolive, ben de şimdi sizin üniformanızı düşünüyordum. Acaba onu sizden satın alabilir miyim? Ismarlama değilse. Değiştirtebilirdim de. Üniforma mı? Bu hiç aklıma gelmemişti. Üniformalar müthiş pahalı. Biliyorum, daha da pahalılanıyorlar. Ama benimkini av hayvanlarının derisini dolduranlara gönderip elden geçirtmen gerekir. Biliyor musun, bunların boyun kısımları hiç oturmaz. Bütün o saç örgüleri falan. İlik çevresindeki bir iki şerit gevşemiş galiba. Tanrı'ya şükür burada krallık yok. Tek iyi yanı da bu zaten. Usulünce redingotlar falan. Bilmem ki. Bu soru üzerine ikisi oturup uzun uzun düşündüler. Sonra Sir Louis, bana ne kadar öneriyorsun diyerek gözlerini kıstı. Montelieu birkaç saniye düşünüp taşındıktan sonra şaşırtıcı bir canlılık ve kararlılıkla 30 İngiliz lirası dedi. Sir Louis oransızlığı yansılar biçimde ellerini havaya fırlattı. Topu topu 30 mu veriyorsun? Ama o bana. Biliyorum. Öfkenin kıyılarında dolaşan şef, 30 İngiliz lirası ha? Diyerek düşünmeye daldı. Bana kalırsa evlatım. Kılıcı biraz eğrilmiş diye diretti Montolive. Çok değil ama. Siyam kralı onu özel otomobilinin kapısına sıkıştırmıştı. Onurlu bir yara. Yeniden gülümseyerek giyinmeyi sürdürdü. Kendi kendine homurdanıyordu. Bu pazarlıkta saçma bir eğlence bulmuştu. Birden arkasına dönerek, "Şunu 50 yap," dedi. Montolive düşünceli düşünceli başını salladı. "O kadarı da çok fazla sör." 45. Montolive ayağa kalkarak odada bir tur gitti geldi. Böyle bir irade kavgasından yaşlı adamın açıkça zevk aldığını görmek onu neşelendirmişti. Sonunda 40 veririm diyerek kararlı bir biçimde yeniden yerine oturdu. Sir Louis arkası kaplumbağa kabuğundan yapılmış ağır bir saç fırçasıyla sert sert saçlarını fırçaladı. Mahzende içkin var mı? Doğruyu söylemek gerekirse evet, var. Peki öyleyse 40'a veriyorum ama sen de bana birkaç kasa... Hangi içkilerin var? Doğru dürüst bir şampanyan var mı? Evet. Çok güzel. 2. Yo. 3 kasa ondan. İkisi de güldüler. Montolive, çok sıkı pazarlık ediyorsunuz dedi. Sir Louis bu iltifattan çok hoşlandı. Bunun üzerine el sıkıştılar. Büyükelçi tam içkisini tepsisine yöneldiği sırada Montolive, özür dilerim ama efendim bu 3. olacak dedi. Yaşlı diplomat kendisine sanki gerçekten şaşırmış süsü vererek ne olmuş dedi. Ne olduğunu çok iyi biliyordu. Montolive dudağını ısırdı. Sizi uyarmamı bana sıkı sıkı tembih etmiştiniz. Bunu biraz suçlar gibi söylemişti. Sir Louis daha da yapmacık bir şaşkınlıkla geriye kaykıldı. Öğle yemeğinden önce şu kemik eriticiden son bir kadeh daha içsek ne çıkar ha? Montolive can sıkıntısıyla, ne olacak, mırıldanırsınız, dedi. Amma yaptın evlat. Öyle efendim. Son bir yıldır emeklilik arifesinde büyükelçi, saçmalamaya başlayacak kadar değil ama fazla içiyordu. Aynı dönem içinde yeni, biraz da şaşırtıcı bir huy edinmişti. İçkinin etkisiyle neşelenince kabul törenlerinde ağzının içinde alçak sesle sürekli bir mırıltı çıkarıyordu. Bu da onun biraz kuşku uyandırıcı bir ün kazanmasına yol açtı. Ama kendisi bu alışkanlığının hiç farkında değildi. Gerçekten de başlangıçta böyle bir şeyin varlığını şiddetle yadsımıştı. Cenaze marşının bir bölümünü içinden basso profunda mırıldanma alışkanlığının olduğunu görünce çok şaşırdı. Dostluksuz meslektaşları, boş kafalı kalburüstü kişiler arasında geçirilmiş son derece sıkıcı bir yaşamı bundan daha güzel özetleyecek bir şey olamazdı. Bu belki de onun yıllardır bilinçsizce dayanılmazlığını duyumsadığı bir duruma bir anlamda tepkiydi. Bu alışkanlığını yüzüne vurma yürekliliğini gösterdiği, böylece ondan kurtulmasına yardım ettiği için Montevil'e gönül borcu duyuyordu. Gene de her şeye karşın Aston'ın bunu anımsatmasına her defasında karşı çıkmadan edemiyordu. Öfkeyle somurtmuş, ne mırıldanması diyordu. Ben öyle saçma sapan şeyler yapmam. Ama kadehini elinden bırakıp son bir kez daha kılık kıyafetine bakmak için aynaya doğru yürüdü. Her neyse canım, vakit geldi dedi. Bir zile basınca elindeki tepsinin üzerinde bir gardenya ile Merit göründü. Sörlüğü çiçek konusunda az çok bilgili sayılırdı. Tenue de ville, günlük kıyafet giydiği zaman yakasına en sevdiği çiçeği mutlaka takardı. Karısı Nis'ten ona kutularca bu çiçekten göndermişti. Merit onları kilerdeki buzdolabında saklıyor, sanki dinsel bir görevi yerine getirirmiş gibi vesikayla çıkarıp veriyordu. Ah David diyerek Montevil'in koluna sevgiyle vurdu. İyi değişikliklerin pek çoğunu sana borçluyum. Bugün mırıldanmak yok. Çok uygun düşecek olsa da. Kıvrımlı yüksek merdivenlerden ağır ağır salona indiler. Orada Montevil dahili telefonla resmi arabaya haber vermeden önce şefinin eldivenlerini, paltosunu giymesine yardımcı oldu. Ne zaman gitmek istiyorsun? Yaşlı adamın sesi içten bir üzüntüyle titremişti. Gelecek ayın birinde efendim. İşlerimi tamamladıktan sonra vedalaşmalar için de yeterince vaktim olacak. Benim sürem dolana kadar beklemeyeceksin demek ki. Emrederseniz beklerim efendim. Sir Louis aksaçlı başını sallayarak, böyle bir şey istemeyeceğimi bilirsin dedi. Oysa geçmişte bundan daha beter şeyler istemişti. Hiçbir zaman istemem. Onlar bir kez daha dostça el sıkışırlarken, Merit kurşun gibi ağır ön kapının kanadını açıp tutmak için yanlarından geçti. Çünkü kulağına dışarıdaki özel araba yolunda buzların üstünde kayan tekerlek zincirlerinin sürtünme sesi çalınmıştı. Kar ve rüzgar sağanağının saldırısına uğradılar. Halılar yerden havalanıp indi. Büyükelçi kocaman kürk miğferini başına giydi, ellerini manşonuna soktu. Sonra iki büklüm olup kışın griliğine daldı.